Ayrım 46, Galat'ı meşhur, doğru bildiğiniz yanlışlar, Soner Yalçın, sayfa 415. Yanıldık. AKP'ye sinirleniyorsunuz değil mi? Sinirlenmeyin. Erdoğan'a öfkeleniyorsunuz değil mi? Öfkelenmeyin. Hele yoksul halka hiç ama hiç kızmayın. Kime tepki gösterin biliyor musunuz? AKP'yi Erdoğan'ı başımıza saran aydın geçinenlere kızın. Sizi sürekli kandıran ve hala hiçbir şey olmamış gibi bilgiçlik taslayan bu kibirli yeni aydınlara, aydın müsveddelerine kızın. Hiç 12 Eylül darbesi ya da Özal dönemine gitmeyelim. Sadece son 15 yıla bakın. Bunların AKP kurulurken ne dediklerini biliyorsunuz. Sonra yanıldık dediler. Bunların Erdoğan için ne dediklerini biliyorsunuz. Sonra yanıldık dediler. Bunların Fethullah Gülen için ne dediklerini biliyorsunuz. Sonra yanıldık dediler. Bu adamların Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, Oda TV ve diğer kumpaslar için ne dediklerini biliyorsunuz. Sonra yanıldık dediler. Bu kişilerin yetmez ama evet dediklerini biliyorsunuz. Dipnot. Yetmez ama evet diyen kimi düşün insanlarını yazayım. Nihat Doğan, Nilüfer Göle, Sezen Aksu, Murat Belge, Fethullah Gülen, İbrahim Tatlıses, Orhan Pamuk, Ali Ağaoğlu, Cengiz Çandar, Fehmi Işıklar, Hale Soygazi, Mehmet Altan, Oral Çalışlar, Halil Ergün, Sırrı Sakık, Adalet Ağaoğlu, Emine Şenliklioğlu, Ufuk Uras, Gülten Kaya, Alper Görmüş, Ayhan Aktar, Bülent Somay, Emre Belözoğlu, Ferhat Kentel, Sinan Çetin, Baskın Oran, Leyla İpekçi, Ömer Laçiner, Ahmet Özhan, Ali Nesin, Engin Aydın, Ümit Kıvanç, Yasemin Çongar, Cemil İpekçi, Ahmet Altan, Ergun Özbudun, Şahin Alpay, Metin Şentürk, Ahmet İnsel, Ayşe Hür, Yeşim Salkım, Halil Berktay, Lale Mansur, Hasan Cemal, Hilmi Yavuz, Oya Baydar, Yılmaz Odabaşı, Eser Karakaş, Hayrettin Karaman ve Mete Tunçay. Ve son olarak bu kişilerin 7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP için neler dediklerini biliyorsunuz. Bugün HDP özerklik ilan edip PKK'ya destek çıkınca ne demeye yazmaya başladılar? Yanıldık. İşte mesele budur. Bu topraklarda sürekli yanılan, kandırılan yeni aydın tipiyle karşı karşıyayız. Türkiye'nin en önemli sorunlarından biridir saf değiştirmeyi meslek edinmiş yeni aydınlar. Bu ülkenin salt siyasal ideolojik despot sorunu yoktur. Aynı zamanda yeni aydının hegemonya sorunu vardır. Bugün ülkede otoriter baskı rejimi varsa, ülkede Kürt sorunu kangren haline geldiyse, ülkede muhalefet zararsız bir nesne haline getirildiyse ve en önemlisi insanımız bozulduysa, bunun temel sebeplerinden biri 3-4 yılda bir yanıldığını ifade eden yeni aydın güruhudur. Bunlarla mücadele etmek şarttır. Çünkü bunlar siyaseti etkilemeyi sürdürüyor. Bunlar kamuoyunu etkilemeyi sürdürüyor. Bu sorunu çözemezsek çıkış yolu bulamayız. Günlük kısır polemikler içinde yitip gideriz. Meseleye en baştan başlamalıyız. Yeni aydının düşünsel yoksulluğunun yani büyük yanılgılarının sebebi nedir? İdeolojik yenilgi ruhlarında tahribatlara mı yol açtı? Bugünlerde sürekli dillerinden düşürmedikleri popülist söylemlerin, kavramların sebebi geniş kitlelerin içine gömülme arzusu mu? Onaylanma, takdir edilme duygusu mu? Maddi beklentimi şöhret hastalığı mı? Bu toprakların son yıllarda çıkardığı yeni aydın neden daima yanılıyor? Ne yani? Dün Oda TV'nin genç gazetecileri yanılmıyor ve hakikatleri yazıp hapse giriyor da bugün Bir Gün gazetesinin genç gazetecileri yanılmıyor ve gerçekleri yazma uğruna hapse girmeyi göze alıyor da, gazetelerden ekranlara ışıltılı vitrinlerde sürekli yer verilen bu yeni aydın niçin sürekli yanılgı içinde ve neden hep taraf değiştiriyor? Kuşkusuz bunun tek sebebi yok. Öncelikle yeni aydının bir kişilik sorunu var, yeni aydının bir ahlak sorunu var ve hepsinden önemlisi yeni aydının bir kısırlık üretememe sorunu var. Bunlar işin özünde Osmanlı'nın son dönemindeki tanzimat münevverlerine benziyor. Osmanlı münevverlerinin temel görevi Batı'dan tercüme kopya ederek kurtuluşun yolunu bulmaktı. Batı'da ne fikir varsa, ne düşünsel tartışma varsa alıp İstanbul'a, Selanik'e, İzmir'e getirdiler. Yeni aydının rol modeli bu Osmanlı münevverleri oldu. Dipnot, tercümeyi küçümsemiyorum. Bunun Kabe'ye dönüştürülmesine karşı çıkıyorum. Yani salt tercümeden beslenmeye karşı çıkıyorum. Ülkelerinin gerçeklerine sırtını dönen taklitçiliğe karşı çıkıyorum. Dün tercüme münevverleri Osmanlı'yı yok oluşa sürükledi. Bugün yeni aydınlar Türkiye'yi yok oluşa sürüklüyor. Tartışmalıyız. Bu topraklarda neden hiç filozof çıkmıyor? Kitlelerin bilgilenmeye, mücadeleye değil, inanmaya ihtiyacı olduğu dönemlerde ortaya çıkan bu yeni aydın sorununu irdelemeliyiz. Konuyu açmalıyım. Kimi entel takılır, adı Ahmet'tir, Hadi'dir, Gülay'dır, Oral'dır. Kimi dantel takılır, adı Sezen'dir, Halil'dir, Sinan'dır, Kadir'dir. Okudukları ve yazdıkları radikaldir, taraftır. Dergileri birikimdir. Doğum tarihleri aynıdır. İnsanlığın büyük yıkımlarından sonra ortaya çıkarlar. Türkiye'de de öyle oldu. Birine örnek vermeliyim. Adı Murat Belge. Türkiye onu 12 Eylül askeri darbesinden sonra tanıdı. Tek yaptığı çeviriydi. Louis-Pierre Althusser kıblesiydi. Sonra Althusser delirip karısını öldürdü. Sonra Sovyetler Birliği dağıldı. Sonra sol düşünce dondu. Ve bizim tercüme aydınımız kopyasız bir başına kalıverdi. Ne yapacaklardı, nereye bakacaklardı? Tercüme uyuşturucu gibi alışkanlık yapmıştı, çevirisiz yaşayamazlardı. Ne yaptılar dersiniz? Tarih sahnesine yeniden çıkarılan neoliberalizm çevirilerine sarıldılar. Sığınacak kale bulunmuştu. ABD'deki neokonların söylediklerini, yazdıklarını evirip çevirip yeniymiş, kendi görüşleriymiş gibi yutturdular. Türkiye'de yeni aydın ya da takiyeci aydın mı demeliyim, işte böyle doğdu. Sivil toplumculuk adına yeni muhafazakarlığı, yeni sağı desteklediler. Demokrasi adına AKP'den cemaate, karanlık dincileri desteklediler. Özgürlük adına ABD'nin Irak-Afganistan müdahalelerini desteklediler. Barış adına kimlik siyasetini desteklediler. İnsan hakları adına terörün meşrulaşmasını desteklediler. Aydınlanma, ulus devlet ve Atatürk düşmanı olup çıktı yeni aydın. Bugün ne diyorlar? Erdoğan da, Gülen de, Demirtaş da kandırdı bizi. Türkiye kandırılanlar cumhuriyeti oldu. Kandırılmayan kalmadı. Hadi canım, kıblelerinin yanlış olduğunu görmüyorlar mı? Bal gibi biliyorlar. Bugün Erdoğan'dan Demirtaş'a ülkeyi karanlığa boğan her zihniyeti demokrasi geliyor, barış geliyor diye selamlayıp şimdi hiç utanmadan yanıldık demeleri hiç inandırıcı değil. Absürt olan bu çevreler hala el üstünde tutuluyor. Bunların bu hallerinden Erdoğan yararlanıyor. Nasıl mı? Aydın Doğan, tarih 3 Temmuz 2002. Doğan grubunun gazetelerine basmak üzere Almanya'da kurduğu yeni baskı tesisleri ve yayın evi binasının açılışına Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz, DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem katıldı. Aydın Doğan Erdoğan'ı RP İstanbul İl Başkanlığı yaptığı günlerden tanıyordu. Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde ilişkiler iyiydi. Keza AKP'nin kuruluş döneminde de grubun büyük desteği oldu. Aydın Doğan'ın söylediğine göre Erdoğan ile son kez Eylül 2006'da bir araya geldi. Dipnot, Aydın Doğan bu görüşmelerde Erdoğan'ın kendisine abi diye hitap ettiğini söylüyor. İlişki yıllar sonra Almanya'da açılan bir dava nedeniyle bozuldu. Deniz Feneri. Deniz Feneri ile ilgili Doğan grubunda yapılan haberler Erdoğan'ı çok kızdırdı. Tarih 6 Eylül 2008. İstanbul Güngören Teşkilatı'nı ziyareti sırasında Erdoğan, Aydın Doğan ile ilgili ağır sözler etti. Sayın Doğan, Hilton'un önündeki devasa boş alanı benden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na bu noktada talimat vermek suretiyle rezidans yapmak üzere ricada bulundu. Rütük'te hangi işiniz var? Açıklamadığın takdirde açıklayacağım. Rütük Başkanı'nı peşinen suçlu ilan etmenizin çıkar hesaplarınızla alakası var mı yok mu? Bundan sonra artık saygılı götürelim, gizli götürelim yok. Her şeyi açık ve net millete duyuracağız. Aydın Doğan Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi. Ben başbakana Hilton için gitmedim. Ben gidip kendisine 2,5 milyon dolar param var. Rafineri kurmak istiyorum, ruhsat lazım. 3 yıl sonra bitireceğim dedim. Başbakan da orayı sana veremem, oraya Çalık grubu talip yanıtını verdi. Ayrıca Aydın Doğan Rütük'e başvurarak CNN için karasal yayın talebinde bulunduklarını, rekabet kurumundan onay çıktığını ve şu anda Rütük'ün karar verme aşamasında olduğunu, izin çıkmazsa da bunun Başbakan Erdoğan'ın talimatı sonucu olacağını belirtti. Bu kavganın ilk raundu Maliye'nin Doğan grubuna 3 milyar 755 milyon liralık vergi cezasıyla sona erdi. Tarih 5 Mart 2009. Erdoğan Kral FM'deki programda Aydın Doğan'ın kendisine mektup gönderdiğini belirterek şöyle konuştu. Benim arayışım yok, geçmişte çok konuştuk. Benim Aydın Bey'e söylediğim konu, ailemle ilgili yalan haber yapıyorsunuz dedim. Gazeteleri çıkarttırdım. Ben müdahale edemiyorum dedi. Allah aşkına, o kadar para verdiğin yazarlarına müdahale etmeyecek misin? Aydın Doğan müdahale etti, köşe yazarlarını tek tek kovmaya başladı. Taha Akyol'dan, Akif Beki'den medet umdu. Hürriyet'e bu isimleri getirdi. Yetmedi, Milliyet ve Vatan gazetesini elden çıkarmak zorunda kaldı. Bunları yapan Aydın Doğan, Erdoğan'ın salvolarını durdurabildi mi? Hayır, çünkü Erdoğan bir gerçeği keşfetmişti. Aydın Doğan'a ağır sözler söylemesinin karşılığı vardı. Oy kazanıyordu. Bu nedenle Erdoğan 2009 yerel seçiminden başlayarak her seçim öncesi Aydın Doğan'a yüklenmeye başladı. Sözleri aslında hep aynıydı. Hükümetleri yönetmeye, kendi menfaatleri için kullanmaya alışmışlar. Ancak AK Parti iktidarı bir avuç imtiyazlı zümrenin iktidarı değildir. Milletin iktidarıdır. Ancak bu milletin menfaatlerini korur. Basının kendini sorgulama vakti geldi de geçiyor bile. İlginç. Her seferinde seçim bitince ortalık süt liman oldu. Örneğin 12 Haziran 2011 genel seçimi bitti. Aydın Doğan annesini kaybeden Erdoğan'a taziye için Kısıklı'daki eve gitti. Erdoğan Aydın Doğan'ı sahip oldu, Trump Towers gökdeleninin açılışını yaptı vesaire. 2014 yerel seçim öncesi, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi, 7 Haziran 2015 genel seçim öncesi, 1 Kasım seçim öncesi, hep Erdoğan Aydın Doğan'a yüklendi, kayıkçı kavgasına döndü bu iş. Oy geldiğini bildiği için Davutoğlu da bu saldırı politikasını benimsedi. Doğan grubu eleştirecek çok yönleri olmasına rağmen bugün gazetecilikte ve demokraside ısrar ettiği için bu saldırıların hedefinde oluyor. Bir örnek vereyim. Tarih 26 Temmuz 2008. 4 gün sonra Anayasa Mahkemesi AKP'nin kapatılıp kapatılmayacağını oylayacaktı. Parti kapatılırsa Erdoğan'a siyaset yasağı da gelecekti. Genel yayın yönetmenleri Ertuğrul Özkök'ün Erdoğan'la yaptığı röportajı Hürriyet gazetesi neredeyse tam sayfa verdi. Erdoğan bizim de hatalarımız olabilir, iç barışı korumalıyız diyordu. Doğan grubu bu röportajda tavrını belli etti. AKP'nin kapatılmasına karşı çıktığını gösterdi. Erdoğan ve Davutoğlu o günleri anımsamıyor. Üstelik Ertuğrul Özkök'ü koltuğundan ettiler. Doğan grubu hep bedel ödedi ve her bedel ödediğinde bu son. Herhalde Erdoğan artık bize yüklenmez diye düşündü. Yanıldı. Doğan grubuna saldıranın prim getirdiğini bir türlü görmek istemedi. Aslında şu gerçekle yüzleşmeleri gerekiyordu. Erdoğan Doğan grubuna yüklendikçe nasıl oy topluyor? Geniş kitleler Doğan grubuna neden bu derece kızgın? Grubun öz eleştiri yapmaları gerekiyor. Kimi gazetecilerin de öz eleştiri yapması gerekmiyor mu? Gazeteci Mahkemesi. Serdar Turgut'u iyi niyetimle hep uyardım. Aydın'ın her zaman dar görüşlülüğün sığlığına kayma tehlikesi vardır. Dikkatli ol dedim. Yazar için önemli ölçüt ahlaki bağımsızlığını korumasıdır. Yaşamdaki en büyük sanat insanın kendi olarak kalabilmesidir. Anladım ki boşa kürek çekmişim. İktidar ve güç uğruna hiçbir şeyden çekinmeyen, ona ulaşabilmek ve onu elinde tutabilmek için her şeyi göze alan, bu uğurda önündeki her şeyi ve herkesi ezip geçen, sevgi, dostluk, vefa, minnet bilmeyen ve sadece kendini düşünenler kervanına katılmaya karar vermişti. Ve sonra en kötüsünü yaptı, acımasızlığı seçti. Ben Silivri zindanına atıldığımda şunu yazabilecek kadar alçaldı. Bu insanların kendilerine daima düşman yaratma ihtiyaçları vardır. Gerçekten olmasa da bir düşmanı hayallerinde oluştururlar. Onlar için türban takmış her kız bir İslami teröristtir. Siyasetçi eğer din, iman, inançtan söz ediyorsa o da tehlikeli bir Hümeyni özentisidir. Onları çeşitli ortamlarda dinledim. Nasıl düşündüklerini, nasıl konuştuklarını, kinlerini, düşmanlıklarını iyi biliyorum. Demek Serdar Turgut artık utanmayı tamamen unutmuştu. Fethullah Gülen'e biat ederken şunu hesap edemedi. Dalga ne kadar dik ve ani tırmanışa geçerse o ölçüde büyük bir kırılmaya uğrar. Ölüm döşeğindeyken Turgenev Tolstoy'a yalvaran bir mektup yazdı. Yaratıcılığınızın en verimli yıllarını dünya için bir anlam taşımayan, dinsel iktidarın gücü için harcamayınız. Edebiyata geri dönünüz. Sizin yeteneğiniz orada. Türkiye'de son 14 yılda dinci iktidar için kalem oynatan ne çok yazarımız oldu. Ne demeliyiz bunlara? Ne tepki göstermeliyiz? Evet, tarih her türlü bağına zorlamalara, boyun eğenlere karşı acımasızdır. Yine de boyun eğen yazarları ikiye ayırıyorum. Biri güç, makam, şöhret, para uğruna hiçbir şeyden çekinmeyen, ona ulaşabilmek ve onu elinde tutabilmek için her şeyi göze alan, bu uğurda önündeki herkesi ezip geçen, sevgi, dostluk, vefa, minnet bilmeyen, sadece kendini düşünen bağnazlar. Diğeri iktidarın bağnazlığını, cemaatin kumpasını görmemiş, yazılarıyla destek vermiş yazarlar. Dün destekledikleri cemaate pek seslerini çıkarmasalar da Erdoğan konusunda bugün büyük bir kırgınlık yaşıyorlar. Hatalarını anladılar diye kabul edecek miyiz? Türkiye sert bir siyasal iklimden geçiyor. Çok acılar yaşandı. Bu nedenle şimdi yazacaklarım olayı yumuşatıyor diye tepki alabilir. Fakat ben fikir yanlışlığının ancak böyle yargılanması tarafındayım. Çünkü körlük öyle bir noktaya gelir ki gülünçleşir. Bu kişilere sadece gülünür. Maurice Barre sıkı bir dönekti. 1918'de Dada Manifestosu yayınlandı. Geleneğe ve estetik beğeniye karşı bir yandan da gerek dilsel gerekse ahlaki ya da toplumsal her türlü sisteme karşı bir hareketli dadacılık. Duchamp'ın pisuvarı, Picabia'nın tuvalin üstüne mürekkep atması gibi çalışmalar Dada akımının ürünüydü. Breton ve Aragon gibi dadacıları, daha sonranın gerçek üstücüleri, etkileyen isim işte bu Maurice Barre'ydi. Özgür bir adam, Libre ve Berenice'in bahçesi, Le Jardin de Berenice gibi toplumsal yapıların yanlışlığını ortaya çıkaran, kurulu düzeni şiddetle eleştiren ve hatta isyana davet eden kitaplar yazdı. Ne yazmıyordu ki? Hayata ağzında sövgüyle girmeyen gençler hakkında pek iyi düşünmem. 20 yaşında çok şeyi inkar etmek üretkenlik gösterisidir. Ve fakat gençliğinde baş kaldıran anarşist, sosyalist, ateist Maurice Barre orta yaşından sonra taraf değiştirdi, konformist oluverdi. Yetmezmiş gibi Dreyfus davasında gericilerin, muhafazakarların safında yer aldı. Vatanperverler Birliği'ni kurarak entelektüellere savaş açtı. Dadacılar işte bu Maurice Barre'yi gıyabında yargılamak için mahkeme kurdu. Başkan A. Breton ve iki yardımcısı T. Frankel ve P. Deval'di. Savcı ise Red de Saunier'di. Dönek Maurice Barre'in savunmasını Louis Aragon yaptı. Mahkemenin ne karar verdiğini yazmayayım. Yanlış yorumlanabilir. Ben ancak böyle etik bir mahkemenin kurulmasını arzu ediyorum. Ve aslında gönül istiyor ki keşke şöyle tartışmalar yapabilseydik. Camus ile Sartre, Fransa'nın Nazilere karşı direndiği günlerde tanıştı. Dost oldular. Ortak noktaları çoktu. Faşizm karşıtlığı gibi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında direnişin parçalanmasıyla farklı politik yollara girdiler. Camus Sartre'ın işçi sınıfına eleştirel olmayan esrarlı bir tavırla yaklaştığını söylerken, Sartre da Camus'un içi boş demokrasi ısrarıyla Batı emperyalizmini gerekçelendirdiğini dile getirdi. Camus ile Sartre arasındaki polemik 1950'li yıllarda sadece Fransa'da değil, dünya entelektüelleri arasında da rağbet gördü. ABD'nin önde gelen solcu isimlerinden Stephen Eric Bronner'ın kaleme aldığı Camus, Bir Ahlakçının Portresi kitabı var. Okurken Fransız aydınlarının kendi aralarındaki polemiğe hayran kalıyorsunuz. Dipnot, Camus ve Sartre dönemindeki tartışmalar için özellikle Simone de Beauvoir, Mandarinleri mutlaka okumalısınız. Bizde ise polemik, gerçeği aramak ve bulmaktan çok öç almak amacıyla yapılıyor. 46. ayrımın sonu, sayfa 423.